Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu sefer Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 Plus'ı inceliyor olacağız. Lafı hiç uzatmaya gerek yok, incelememize geçelim. Samsung tarafında S8 serisiyle uçtan uca ekran ve yuvarlatılmış hatlarına hakim olduğu tasarımla tanışmıştık. S9 serisi yine bu tasarımdan yola çıkılan, lakin parmak izi okuyucusunun yeri stereo hoparlör ve inceleyeceğim S9 Plus'a özel ayarlanabilir diyaframlı arka kamera gibi ciddi güncellemelerin yapıldığı bir seri. Siyah renkli, gösterişten uzak ve geri dönüştürülebilir kutudan telefonun kendisi, 9 volt 1.67 amper hızlı şarj adaptörü, 1.2 metrelik diri cebi tip C kablosu, tip C'den tip A'ya dönüştürücü ve AKG imzalı kulak içi kulaklıklar çıkıyor. Kablosu yeterli uzunlukta, kumaş kaplı ama öyle kas katı durmuyor. Haznelerin üstü metal, kulağa bakan kısmı da yumuşak silikon malzemeden. Hem kulağı yormuyor hem de kulağınıza göre bir uç seçerseniz kolay kolay düşmüyor. Maksimum sesi benim gibi kulakları biraz açmış biri için bile gayet iyi. Dinamik aralığı, detay ayrımı başarılı. Bas tiz anlamında belki biraz daha gümbür gümbür olmasa da bas yanlısı, iyi yanı şu, tizler yutulmuyor. Kulaklıklar için öyle aman tanrım büyülendim diyemem ama kutudan çıkan bir kulaklığa göre bence çok iyi dostlar. O da filler yine kendi kulaklıklarıyla kendi keyiflerine bakarlar ama bir müzik severi doyurabileceklerini düşünüyorum. Ülkemizde 3 renk seçeneği var. Gece siyahı, titanyum grisi ve leylak moru olarak geçiyor Samsung'da bu renkler. 15.8 cm boyunda, 7.3 cm eninde ve 8.5 mm kalınlığındaki telefon 189 gram ağırlığında. S8 Plus ile eni boyu hemen hemen aynı ama biraz daha ağır ve kalın bir telefon S9 Plus, rakipleri arasında da öyle. Cam metal sandviç gövdeyi elime alınca kavisli yapısı, ince metal çerçevesi derken tamam kıyasla ağır ve kalın ama öyle bariz bir şekilde telefon ben kalınım ben iriyim demiyor. 6.2 inç ekranın kasaya oranı ise %84.2. Tek elle ekranın büyük bir kısmına hakim olabiliyorsunuz. Yolda izle ayakta zorlamadığı ama sonuçta 6.2 inçlik bir ekran bu. İkinci eli istediği zamanlar oluyor. Çerçeveler ön yüzeydeki camdan hafif dışarı doğru çıkıntılılar ve mat renkteler dostlar. Hemen buraya bir ek yapmak istiyorum. S8 ve S8 Plus'ta kullanılan çerçevede daha parlak bir malzeme vardı. S9'da, S9 ailesinde daha mat bir renge geçilmiş, daha yakışıklı olmuş telefon bence. Çıkıntılar konusuna gelirsek tekrardan, eli kesmiyorlar dostlar ama telefonu da hepten tutucu bir hale getirmiyorlar. Telefon hala kaygan bir telefon. Bu yüzden kılıfla kullanmanızı öneririm. Üst barda öz çekim kamerası, metal ızgaralı ahize, iris okuyucu, yakınlık sensörü ve çok renkli bildirim ledi var. Alt barda da sanal butonları görüyoruz. Ekran kapalıyken aşağıdan yukarı kaydırarak uyandırabiliyorsunuz telefonu. Sağda açma kapama butonu ki kesinlikle biraz daha aşağıda olmalıydı. Solda orta parmağımla eriştiğim ses ayarı butonları, bir de Bixby butonu var. S8 serisinde de olduğu gibi Bixby butonuna genellikle yanlışlıkla bastım. Bir süre sonra alışıyorsunuz gerçi. İsterseniz devre dışı da bırakabilirsiniz butonu. Yukarıda nano SIM ve micro SD kart girişi var ki çerçeveler mat olunca anten çizgileri daha bir gizlenmiş, daha güzel olmuş bence. Aşağıda hoparlörlerden biri, tip C girişi ve 3.5 mm jack var. Tip C portunun hızını test ettim. Bilgisayara kutudan çıkan kablosuyla 38-40 MB bölü saniye ile aktarım yapabildim. Samsung sağ olsun diyorum. Peki niye diyorum? Jack'ı devam ettiriyor çünkü. Umarım böyle de devam eder. Zira şahsen dönüştürücüyle şunla bunu uğraşmaktan hiç haz etmiyorum. Önü de arkası da Corning Gorilla Glass 5 ile kaplı dostlar. Camın o güzelliği, yansımasından doğan görünümü bence parmak izi ve kire değer. O yüzden bu saatten sonra işte parmak izi tutuyor, kir tutuyor, parmak izi mıknatısı demenin kimseye bir faydası yok. Çift kamera paketinin çıkıntısı yok sayılır. 0.2 mm'den bahsediyoruz. Böylece masada yalpalama sıfıra inmiş oluyor. S8 serisi ve Note 8'de parmak izi okuyucusunun yeri çok tartışıldı. Ben de ergonomik bulmamıştım arkadaşlar. S9'da istenen yere gelmiş. Erişmesi kolay, tekrarlatmıyor ve seri çalışıyor. risk tarama gün ışığında hızlı ve stabil. Samsung gözlük ve lens ile verim düşer demiş. Evet, bazen lenslerim yüzünden inat etti ama çoğunlukla az ışıklı ortamlarda bile biraz dikkat ederseniz çalışıyor aslında. Bir de akıllı tarama var. Bu da yüz ve iris taramanın birleşimi bir kilit sistemi. Gözlük veya lens varsa bu daha pratik. Nabız sensörü artık sadece bir nabız ölçer değil, daha geliştirilmiş bir sensör tansiyonu da ölçebiliyor. Normal bir tansiyon aletiyle MyBPLab uygulamasına değerlerinizi bir baz değeri giriyorsunuz. Telefondaki sensör de algıladığı değişikliklerle bu baz değerler üzerinden tansiyonunuzu ölçüyor. MyBPLab ile Samsung ortaklaşa bir çalışmaya girmiş durumda. Henüz son halini almış değil, son halini alınca ayrıca bir videoda çekeriz bunu arkadaşlar. 6.2 boyutundaki 18.5x9 formatındaki ekran 2960x1440 çözünürlüğünde. Super AMOLED panelde 529 ppi piksel yoğunluğu yakalanmış, ekran cam gibi net. Renkler olabildiğine canlı. Başka bir telefondan geçince panelin ekrandan çıkacakmış gibi renklerin ne kadar cezbedici olduğunu anlıyorsunuz. Beyazlar iyi sayılır, siyahlar ise kömür karası. Dizi, film, YouTube içerikleri, benim senaryomda da animeler, AMOLED panellerde gerçekten keyifli. Özellikle karanlık sahnelerde detayları hayli iyi tuttuğunu gördüm. Laboratuvar ortamında testler yapan DisplayMate de izlenimlerimi de örtüşecek şekilde S9 ve S9 Plus'ın en iyi ekrana sahip telefonlar olduğunu söylüyor. DCI P3 dediğimiz renk gamutu ve HDR10 destekli olduğunu da ekleyelim. YouTube'da HDR videolardan faydalanabiliyorsunuz. Desteğe gelince Netflix'te HDR'dan da faydalanabileceksiniz. S9 Plus'ta görebileceğiniz en parlak ekranlardan birisi var. 600 nitin üzerinde bir parlaklıktan bahsediyoruz dostlar. Güneş altında görünürlüğü sıkıntısız, ekran ışını fullemeden gayet görünür kalabiliyor ekran. Ve yansıma anlamında da herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi bakış açılarına gelecek olursak, son zamanlarda yine OLED'lerde işte sağından baktım morardı, solundan baktım sarardı şeklinde yorumlar duyulurken Samsung'un bu telefonda kullandığı ekran dersin niteliğinde olduğunu söyleyebilirim. Zira renklerde bakış açılarına göre renk sapması sıfır.
Ekrana 2. jenerasyon 10 nanometre FinFET üretim mimarili Exynos 9810 güç vermiş. Samsung'un özelleştirdiği 3. nesil 4 Mongoose çekirdeği 2.7 GHz ise diğer 4 Cortex A55 çekirdeği 1.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Tam yük altında 8 çekirdeğin 8'i de aktif çalışıyor. GPU tarafında 18 çekirdekli Mali-G72 var. S8 ailesindeki Exynos 8895'e kıyasla ortalama %40, gördüğünüz üzere S7'ye kıyasla neredeyse 2 kat daha güçlü bir Yonga'dan bahsediyoruz. Modem tarafında LTE Cat 18 bir modem var. 1.2 gigabit bölü saniye indirme ve 200 megabit bölü saniye yükleme hızı destekli, ülkemizdeki 4.5G potansiyelini 3'e 4'e katlayacak bir potansiyeliz bu. Real Racing 3, oyun 60 kare saniye ile yağ gibi akıyor. Anlık takılma, kare düşmesi 0. Modern Combat 5'te de aynı şekilde akıcı, nişan alması, oynaması daha kolay oluyor. Bu inceleme videosu vesilesiyle PUBG'de oyun testlerimi eklediğimi belirteyim arkadaşlar. S9 Plus'ta ise yüksek detay ayarında gayet akıcı kalabiliyor. Nişan almak geniş ekran formatı itibarıyla daha kolay. Telefonun oluşturduğu ısı kayda değer bir ısı değil. Misal veriyorum, Snapdragon 835'li LG V30 Plus'tan çok daha serin çalışıyor. 6 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB dahili depolamayla gelen telefona 400 GB'a kadar microSD kart takabiliyorsunuz. 128 ve 256 GB versiyonları da var telefonun, eklemiş olalım. Depolama yongası UFS 2.1 standardında olunca okuma ve yazma performansı direkt tepeyi temsil eder bir performans gösterdi. Günlük kullanımda bu hız farkını ne kadar hissedersiniz orası tartışılır ama Samsung en hızlı depolamayı sunmuş. Kamera paketi S9 Plus'a ayıran en önemli şeylerden arkadaşlar. Arkada iki kameramız var. Biri 12 megapiksel çözünürlüğünde, 1/2.55 inç sensörlü ve düşük ışıkta daha başarılı 1.4 mikron boyutunda piksellere sahip ana kamera. 77 derece görüş açısına sahip, ayrıca dual pikselili odaklamada en stabil ve en hızlı çözüm. Biri değil arkadaşlar, vurguluyorum, direkt en iyisi. Vurucu özelliğine geldik şimdi. Diyafram bıçakları sayesinde f1.5 ve f2.4 şeklinde diyaframı ayarlanabiliyor. Detaylarına ineceğiz. İkinci kamera telefoto kamerası. 12 megapiksel f2.4 diyaframlı otofokuslu 1 mikron pikselleri var. Daha çok bokeh efektinde ve optik yakınlaştırmada bize yardımcı oluyor. Bu arada iki kameranın ikisinde de OIS, optik imaj sabitleme var. Öz çekim kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde otofokuslu bir kamera. 1/3.6 inç sensör ve 1.22 mikron piksellere sahip 80 derece görüş açılı. Güç tuşuna çift basarak da açabiliyorsunuz kamerayı, gayet hızlı ve pratik. Arayüzü biraz daha iOS vari. Ben pek tutmuyorum bu arayüzü ama alışınca kullanılır. Profesyonel mod, canlı odak, süper ağır çekim ve AR emoji gibi modlar var arayüzde. Çektiği fotoğraflar harika. 12 megapikselin hak gri verir oranında net ve keskinler. S7 ve S8'e göre renk dengesini de daha doğru buldum. Işık dengesi ve pozlama ise sık değil ama bazen kaçıyor. Mesela bu fotoğrafta şapkadaki detaylar pozlamadan dolayı kayboldu. Güncelleme ile halledilir. Noise yönetiminde hatırı sayılır derecede daha başarılı. Bunu her fotoğraf çekiminde 12 kare yakalayıp tek karede toplamasına borçlu. Bokeh efekti için çekim mesafesini iyi ayarlarsanız gayet güzel diyebilirim. Tam sosyal medyada paylaşmalık sonuçlar alınıyor. Kenar belirlemede iyi iş çıkarıyor. Ortam az ışıklı olsa da sapıtmıyor. F1.5 ve F2.4 diyafram demiştik. Otomatik modda karanlıkta otomatik olarak F1.5'e geçiyor ve sensöre daha fazla ışık almasını sağlıyor. Ortam yeterince aydınlıksa F2.4 ile devam ediyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. İsterseniz profesyonel modla kontrolü tamamen ele alabiliyorsunuz. F1.5'in düşük ışık performansı, bokeh efekti gayet iyi ama yakın çekimlerde daha geniş bir alanı netleyebildiğinden F2.4'ü tercih ediyorum ben. F1.5 ve F2.4 arasındaki bokeh farkını da fotoğraflardan görebilirsiniz. 2x optik yakınlaştırma işi yapıyor. Yakınına giremediğiniz sahnelerde faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Yakınlaştırmanın da verimini test ettim. Normal mod ve 2x yakınlaştırmalı fotoğrafın detayına inince yakınlaştırmalı olan belirgin şekilde daha net. İşin içinde yapay, yazılımsal bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Video tarafı da gayet tatmin edici. 4K 30 kare saniyenin yanı sıra 4K 60 kare saniye video kaydı alabiliyorsunuz. 45 megabit ile kayıt alıyor. S7'den bu yana video tarafı gayet iyiydi zaten. Görüntüler gayet keskindi. Dinamik aralık başarılıydı. Kaydettiği ses de gayet kullanılabilir bir sesti. S9 Plus'ta da aynı şekilde devam etmiş. S9 Plus'ta ben özellikle OIS'in geliştirilmiş olduğunu gördüm. Gimbal ile çekiyormuşçasına görüntüleri aldığım oldu. Yalnız renkleri bir tık soluk buldum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Super Slow-mo yani 960 kare saniye video çekimi popüler başlıklardan biri. Moda geçip kaydı başlatıyorsunuz, kamera bir hareket algıladığında 0.2 saniyelik bir kaydı yapıp bunu 6 saniyelik bir ağır çekim videosuna dönüştürüyor. Lakin biraz nazlı, hem odağı kaçırmaması gerek hem de ortamın iyi aydınlatılmış olması gerek. Bunları sağlarsanız güzel şeyler çıkıyor. Ben daha çok 1080p 240 kare saniyeyi daha kullanılısı buldum. Öyle çok kuralı şartı yok, günlük ışık yeterli geliyor ve gayet güzel sinematik şeyler yakalanabiliyor. Öz çekim kamerası bir defa odaklama yapabildiği için sizi sahneden ayırabiliyor, güzel oluyor bence. Fotoğraflar net mi? Net ama 8 megapiksel için yeterince net. Daha yüksek çözünürlüklü kameralarda gördük. Yakından 3 kişiyi saniye sığdırabildim rahatlıkla. Ufak bir not, sakın ola makyaj modunu açmayın arkadaşlar, tüm detayları alıp götürüyor. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var. Kamerayı açıp 1-2 saniye bekleyip de çekmek gerekiyor. Hızlı ama odaklama yapması gerekiyor sonuçta. Ön kamerada bokeh efekti uygulayabiliyor. Vücut hatlarında sorunsuz diyebilirim. Saçlarda rakiplerinde de olduğu gibi saniye göre iyi kötü değişiyor performansı. Videoda 2K 30 kare saniye çekimle Full HD rakiplerinden keskinlik olarak daha iyi. Odak çoğunlukla stabil, gerçi arada bir kaçıp geri geliyor.
Kamera paketi anlamında tam bir sosyal medya canavarı olduğunu söyleyebilirim. Her şeyi şipşak, kamerayı aç çek ve güzel bir sonuç elde et. Bu kadar arkadaşlar. Ve kontrolü ele almak istiyorum dediğinizde de zaten profesyonel modu var. Bu fotoğrafı ben çektim diyebiliyorsunuz. Eğer imajdan bahsedecek olursak eğer birkaç defa deneyip güzelmiş deyip bırakabileceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu konudaki görüşleriniz benim için önemli. Yorumlar kısmında mutlaka belirtin.
Apple'daki Animoji'den sonra bu tür şeyler hoşunuza gitmiş olabilir, doğrudur. Ama şöyle bir şey var. Yüz okumada ve animasyonda Animoji kadar iyi değil. Bixby'nin anlık çeviricisini de öne çıkarıyor Samsung. Ne var ki Google çeviriyle uzun zamandır var olan bir şey bu. Çalışıyor mu peki? Çalışıyor. Android 8.0 üzerine kurulu Samsung Experience seri takılmıyor, hıçkırmıyor. Eski TouchWiz'den kötü anılarınız olabilir ama bu sefer olmuş arkadaşlar. Tema mağazasında ücretli, ücretsiz kullanılması temalar var. Duvar kağıtları, simge paketleri, kilit ekranı göstergeleri keyifli olmuş aslında. Telefon varsayılan olarak Full HD Plus çözünürlüğe ayarlı. İsterseniz azaltıp yükseltebiliyorsunuz. Ben ekranı doğal çözünürlüğüyle kullandım. Edge ekranı var ki ben S7'den bu yana aktif bir şekilde kullanıyorum. Hızlı erişim için gayet pratik. Navigasyon çubuğu sabitlenebiliyor, gizlenebiliyor. İstediğiniz zaman uygulamayı tam ekran görüntüleyebiliyorsunuz. Always On Display ile telefon uyurken çeşitli bilgileri görmek mümkün. Korkmaya gerek yok, pikseller yer değiştirdiği için yanma durumu söz konusu olmuyor. Oyun modunu çok sevdim açıkçası. Normalde oyun oynarken bildirim geldiğinde ekrana düşer, ses çıkarır, oyununuzu böler. Ama mod ayarlarından bunu engelleyebiliyorsunuz. Gerçi bazen oyunun da sesini kesiyor. Bu konuda bir güncelleme alması gerek.
Biliyorsunuz dostlar, Samsung Harman'ı kendi bünyesine kattı ve o zamandan beri ben telefonlarında stereo hoparlör kurulumunu görmeyi bekliyordum ve sonunda geldi. S9 Plus'ta hoparlörlerden ilki telefonun altında alışılageldik yerinde. İkincisi de Ayize'de. Yani Ayize hem hoparlör hem de bir Ayize görevi görüyor olması gerektiği gibi.
Maksimum sesi gayet yüksek, detay ayrımını da başarılı buldum. Tok sesleri güzel değiniyor. Telefonun arkasında o hoş bas titreşimini hissedebilmek güzel. Ama sesi %70, %80'e üzerine çıkarınca ses iyice tizleşiyor, cılızlaşıyor. Gerçi %70, %80 ses ayarı yine gayet yüksek. Dolby Atmos destekliler, farklı modları var. Hoparlörler iyi olunca kabaca aslında equalizer ayarı olan bu modlarla ses profillerini şekillendirebiliyorsunuz. İlk defa destekleyen bir telefonda Dolby Atmos'u özellikle açık bıraktım, o da işe yaradığı için. Samsung fark ettiyseniz S9 ve S9 Plus'ta kulaklık çıkışı üzerine çok durmadı ama içerisinde 32 bit 384 kHz destekli bir kodek var aslında. Xiaomi Mi Pro HD gibi çok sürücülü, doyurması zor bir kulaklığı tatmin edecek seviyede doyurdu. Dinamik aralık başarımını da bir müziksever olarak gayet tatminkar buldum. Genel olarak şunu söyleyebilirim, LG V30 Plus'ta deneyimlediğim SSI Sabre DAC gibi çıkış gücü anlamında audiofil sınıfı bir çözüm değil. Ama yine de bir müzik severseniz, sıkı bir müzik severseniz eğer gayet memnun kalacağınızı düşünüyorum. Batarya. 8.5 mm'de 3500 mAh batarya, özellikle de Mate 10 Pro gibi bir rakibine baktığımızda gayet mütevazı kalıyor. Note 7'de yaşanan hayli tatsız olaylar Samsung'a batarya konusunda bir pranga oldu adeta. Otomatik ekran işi ve günün büyük çoğunluğunda hücresel veriyle internette surf, bol bol WhatsApp ve Spotify, yarım saat civarı telefon görüşmesi, bol bol fotoğraf ve video kaydıyla beraber ortalama 5.5 saat yani 5.5 saat ekran süresi elde ettim. Günü çıkarmaktan fazlası. Tam şarjı ise 1 saat 45 dakika civarı sürüyor. Samsung tarafı için iyi bir süre ama S6 ailesinden biri hızlı şarj tarafında pek bir şey değişmedi. Kablosuz şarj da destekli, incelemesini de sitemizde bulabileceğiniz EPNG950 kablosuz şarj standıyla neredeyse kablolu kadar hızlı şarj oluyor telefon. Apple cephesinden bu konuda hayli önde Samsung. Wi-Fi modülü 802.11ac standardında 4x4 MIMO ve 256 QM destekli. Ne demek oluyor bunlar peki? Yüksek modülasyonla Asus DSL AC88U gibi modem routerların hızından daha iyi faydalanabildiği anlamına geliyor. Sıradan cihazlarla da gayet güzel çalışıyor tabii, hiçbir sıkıntısı yok. 2.4 GHz ve 5 GHz kanallarına menzil veya stability sorunu olmadan bağlanabildim.
Şimdi telefon Bluetooth 5.0 standardı ile geliyor ve bir önceki Bluetooth standardına göre 2 kat band genişliğine sahip. Tam teknik veriler güzel de pratikte bana ne kazandırıyor? Dostlar, 2 Bluetooth cihaza birden ses verebiliyorsunuz. Yani ben 2 Bluetooth hoparlörüme ses verebiliyorum ve bunları stereo olarak çalıştırabiliyorum dostlar. İşte güzel yanı bu. Gerçi benimkilerde biraz senkron kayması oldu iki hoparlör arasında ama benim cihazlardan kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum.
Samsung Galaxy S9 Plus. Tasarımda S8'in üzerine koyulmuş bir tasarım. Yani tasarım öyle baştan alınmış diyebileceğimiz bir durum yok. Özellikle parmak izi okuyucusu artık olması gereken yerde Samsung kullanıcılarını dinlemiş, iyi yapmış. Ayrıca metal çerçeve daha mat ve bence daha şık durmuş. Ayarlanabilir diyafram Samsung'un Çin'e özel kapaklı telefonunu saymazsak globalde bir ilk. Kamera paketi genel olarak sosyal medya paylaşımı için en iyilerden şipşak bir çözüm. Lakin yazılımsal olarak biraz toparlanması gerek, zamanla olur diye düşünüyorum. AKG işbirliğinden doğan kulak içi kulaklık, kutudan çıkan bir kulaklıktan çok daha fazlası kullanılası. Hoparlörlerin kalitesini bir kenara bırakıyorum dostlar, sadece stereo kurulumunda olması bile mono hoparlörleri defterinizden sildirebilir. Exynos 9810'un sentetik test sonuçları ortada. Antutu kullanıcılarının %99'unu def ediyor. 6 GB RAM, mobil tarafta en hızlı UFS 2.1 standardı depolama ki bence almışken en az 128 GB'lığını alın dostlar. 6.2 inç harika bir Super AMOLED ekran ve 3500 mAh batarya. Bu telefonda daha fazlasını istediğim tek şey batarya kapasitesi oldu. Note 7'de yaşanan üzücü olaylar yaşanmasaydı eğer biz bugün S9 ailesinde S9 ve S9 Plus'ta çok daha büyük bataryaları görüyor olurduk. Zira 2 sene öncesinin telefonu 5.5 inç ekranlı ve daha ince S7 Edge 3600 mAh bataryaya sahip. İncelemenin yayınlandığı tarih itibarıyla Samsung Galaxy S9 Plus'ın fiyatı 5199 lira. Şimdi şöyle bir rakiplere bakalım. iPhone 10 6099, Mate 10 Pro 4399 ve LG V30 Plus 4399 lira. Şahsen S9 Plus'ın dengi rakibinin iPhone 10 olduğunu, iki telefonun da kafa kafaya telefonlar olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden iOS'u seviyorsanız biraz daha tuzlu fiyatıyla iPhone 10'u alabilirsiniz tabii. Ama tercihiniz Android'den yanaysa alabileceğiniz en iyi telefonların başında geliyor Samsung Galaxy S9 Plus.
Böylelikle arkadaşlar Samsung Galaxy S9 Plus'ı detaylıca incelemiş olduk. Mümkün olduğunca bütün detaylarına yer vermeye çalıştım. Ürün inceli videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. S9 Plus'ı karşılaştırmamı istediğiniz bir telefon olursa da yorumlar kısmına mutlaka düşün. Başka dilek ve arzunuz varsa mutlaka yazın dostlar. Yorumlar kısmını da detaylı bir şekilde okuyorum, emin olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.